Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayınındayız. Ekonomiye bakacağız. Neler olup bitti, neler olabilir? Önümüze görelim biraz. Şimdi geçen haftanın en önemli gelişmesi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu değiştirmesi oldu. B'den B artıya yükseltti ve görünümü de pozitife çevirdi. Gidişat iyi dedi. Kuruluş not değişiminin gerekçesini de şöyle açıkladı. Okuyorum. Değişim Haziran 2023'teki pivottan bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıtıyor. Enflasyon beklentileri hafifledi ve dış likidite riskleri azaldı. Bu durum daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansımasıdır, dedi. Gerekçe bu. Biliyorsunuz S&P diğer bir derecelendirme kuruluşu, onun notu halen B, görünüm pozitif. Moody's'in ise B3, onda da görünüm pozitif seviyesinde. Her üç kuruluşun da güncel notları Türkiye'yi yüksek spekülatif düzeyde gösteriyor. Yani bu değişime rağmen hala Türkiye yüksek spekülatif düzeyde. Bu basamağı atlaması için birkaç not artırımı daha yaşaması gerekiyor. Kur hareketliliği, enflasyon beklentilerinin bozulması, Merkez Bankası'nın nebati dönem uygulamalarına dönme işaretleri, rezerv satışı gibi yeni programın eski uygulamalara dönüş emarelerinden arttığı bir dönemde geldi bu not artırımı. Haliyle bunu biraz bazı iktisatçılar Fitch'in Şimşek'e desteği olarak yorumladılar. Yani hani bu yeni programa güven konusunda biraz aşınma olduğu bir zamanda geldi çünkü bu değişiklik. Haliyle böyle yorumlara da yol açtı. Şimdi beklentiler, biraz söylentiler kuru zıplattı biliyorsunuz geçen hafta. Geçen haftanın en önemli ikinci, belki de birinci gelişmesi bu diyebiliriz. Geçen hafta dolar %1.7 değer kazandı. Bir ara 32'yi geçti. Efendim, halen bu seviyeye yakın seyrediyor. Euro ise geçen hafta %2.75 değerlendi. Bu sert yükselişin seçimlere kadar devam etmesi mümkün. Genel seçimlerden sonra gerçekleşen artışın tekrarlanacağı beklentisi var. Ve bu beklenti biraz güçlü gözüküyor. Merkez Bankası sürekli müdahale ediyor. Bununla birlikte Fitch'in not artırımı bu beklentiyi biraz gevşetebilir. Bu hafta daha mutedil bir yükseliş izlememiz mümkün. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yabancı beklentisinde değişiklikler var. Şubat ayı enflasyon rakamları ve sonrasındaki piyasa hareketliliği yabancı yatırım bankalarının Türkiye beklentilerine yansımış gözüküyor. JP Morgan, Kasım ve Aralık'ta Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentisini geri çekti. Ayrıca Merkez Bankası'nın Nisan'da 500 baz puanlık yeni bir faiz artışına gidebileceği değerlendirmesini yaptı. Morgan Stanley de bu yıl içinde faiz indirim beklentisini revize etti ve beklentisini 2025'in ilk çeyreğine çekti. HSBC'de de kur tahmini güncellemesi oldu. HSBC Bankası'nın stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında 2024 yılı için dolar TL tahminlerini 33 liradan 36 liraya yükselttiler. Yabancılarda aslında bir bozulma var. Yabancı yine borsada ve devlet iş borçlanma senetlerinde satıcıydı, sattı. Toplamda 195,5 milyon dolarlık bir satış gözüküyor. Yani bu Fitch'in tam bu arada işte not artırımına gitmesi, o yüzden söylüyorum, tam konjonktürle örtüşmüyor gibi görünüyor. Yeni bir faiz artışı beklentisi güçlendi biliyorsunuz. Şubat ayında enflasyon yüksek geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu için %36 tahmini var. Bu tahminin gerçekleşebileceğine inanç zayıftı, iyice zayıflamış gözüküyor. Mayıs-Haziran itibariyle %70'in üstüne çıkacak ve bir zirve yapacak bir TÜİK enflasyonu diyelim. Yani bu yılı %36 ile kapatması oldukça zor gözüküyor. Merkez Bankası da biliyorsunuz gerektiğinde sıkılaştırma yapabileceğini söylemişti. Dolayısıyla önümüzdeki PPK toplantılarında faiz artışı yapabileceğine verilen ihtimal biraz artmış gözüküyor. Şimdi Merkez Bankası bu arada hem rezerv sattı dolara müdahale için hem de 8 ay önce son kez olmuş ve terk etmişti. Yeniden bankalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yaptı. 900 milyon doların üzerinde bir satış yaptı. Bu tabii yani piyasadaki dolar ateşini söndürmek için bankaların ihtiyacını karşılamakla ilgili bir durum. Ama sonuçta hani dolardaki talep baskısını yansıtıyor. Yine geçen hafta 5 milyar dolar civarında rezerv satışı yaptı. Şubat ayı başından bu yana 10 milyar dolar rezerv satışı yaptı doları tutmak için. Son günlerde günlük satışı 750 milyon dolar gibi çok yüksek bir rakama çıkmış gözüküyor. Dolayısıyla bu hem hani Merkez Bankası'nın dolarda yükselişi enflasyonun altında tutmaya gayret ettiğini, rezerv yaktığını gösteriyor. Bu arada yine hani bu Nebati Kavcıoğlu döneminde bankalara sık sık telefonlarla şunu yap, bunu yapma filan gibi telkinler, talimatlar giderdi. Buna biraz dönülmüş gözüküyor. Yine bankalara telefon gittiği söyleniyor. Profesör Doktor Şenol Babuşçu ki kendisi bankacıdır ve bankacılık sektöründen yakın bilgi alıyor. O dedi ki işte böyle telefonlar gitti bankalara, dendi ki eğer müşteri size gelip dolar isterse çok yüksek bir kur verin. Satmak isterse de düşük kur verin filan. Böyle dolayısıyla dolar satış ve alış aralarındaki fark bir ara %4.4'e kadar çıktı. Bazı bankalar mesela dolar için 33 lira fiyat istediler. Euro için 36 fiyat istendi. Bu dolar yani döviz satışını, alışını, piyasasını biraz tıkamakla ilgili bir önlem. İhtiyaç ve ticari kredilerde biliyorsunuz büyüme sınırı geldi. Zaten vardı ama hani 2,5'tu diyelim ki ticari krediler için, onu 2 yani büyüme sınırı. Yani bundan fazla büyümeyecek kredilerin. İhtiyaç kredilerinde de %3'tü sınır, onu da 2'ye düşürdüler. Dolayısıyla ayrıca hani banka bu limitleri aşar da, yani diyelim ki %2 büyümenin daha da üzerine çıkarsa, büyüdüğü kısım kadar zorunlu karşılık bloke etmek zorunluluğu getirildi. Her şekilde bunun amacı kredi piyasasını daraltmak. Yani hedefi bu, ekonomiyi soğutmak. Selve Bazık'ı bunun bir hesaplamasını yapmış. 230 baz puanlık artışa denk bir etki yapacak, bir soğutma etkisi yapacağını söylüyor. Fakat tabii bu dolaylı işlemlerin hani sadeleşmeye söz vermiş bir Merkez Bankası'nın, bir ekonomi yönetiminin yeniden bu işlere dönmesi biraz kafa karıştırıcı oldu. Kredi kartı harcamalarında yine artış var. Tüketicilerin bireysel kredi kartlarının bakiyesindeki artış %3 bir haftalık, yani 23 Şubat ile 1 Mart arasında. Şirketlerin kurumsal kredi kartlarının bakiyesindeki artış da %4. Bunlar en yüksek oranlar. Dolayısıyla bu buradaki şey devam ediyor. Artış devam ediyor ve biliyorsunuz hükümet de zaten bu artışı sınırlamak için bir önlem getireceğini söylemişti. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kara şöyle dedi: "Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekün bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi temel politika aracı da kısıtlanıyor. O ne? Yani faiz artışı kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor. İşte demin bahsettiğim o kredi limitlerinin düşürülmesi, zorunlu karşılık tesisi, bankalara telefon gibi işler bunun tezahürü." Evet, şimdi kur korumalı mevduatta erime devam ediyor. Para biraz borsaya, altına ve yastık altına gitmiş. BDDK'nın haftalık bülten verilerine bakınca bu görülüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 324 milyar TL'den 2 trilyon 312 milyar TL'ye düşmüş, gerilemiş. TL mevduat 15 trilyon 128 milyar TL'den 15 trilyon 79 milyar liraya gerilemiş. Döviz mevduatında da gerileme var. 208.1 milyar dolardan 207.3 milyar dolara gerilemiş. Her 3 mevduat türündeki düşüş tasarrufların başka yere gittiğini gösteriyor. Nereye gitti? Borsaya gitti, yastık altına gitmiş. Yani öyle gösteriyor. Çünkü bankalarda başka yatırım araçlarına geçse o rakamlar da gözükürdü. Son 3 ayda sadece borsa ve altın kazandırmış gözüküyor. TÜİK yatırım araçlarının aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık getirilerini açıkladı. Son bir ayda borsa hariç diğer bütün yatırım araçlarını zarar ettirmiş. Son 3 ayda sadece borsa ve altın kazandırmış. Altın da üstelik TÜFE'ye göre zarar ettirirken yurt içi üfe'ye göre 2.2 gibi bir düşük oranda bir kazanç sağlamış. Son 6 ayda üfe'ye göre %3.38 altın kazandırmış. Borsa da %1.01 kazandırmış. Her iki yatırım aracı da TÜFE'ye göre kaybettirmiş yine. Diğer bütün yatırım araçları her iki endekse göre de kaybettirmişler. Son bir yılda BIST ve altın her iki endekse göre de değer kazandırmış. Euro ve dolar üfe'ye göre kazandırırken TÜFE'ye göre kaybettirmiş. Bütün vadelerde TL mevduat ve DIPS kaybettirmiş. TL mevduatın kazandırmaması Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikasının en büyük zaaflarından bir tanesi. TL cazip olmadan işlerin düzelmesi söz konusu değil. Altında yeni bir rekor var. Altının ons fiyatı ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ardından güçlendi. Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi var bunun altında. Ons fiyatı %1.2 artışla 2185 dolara yükseldi çıktı. Böylece yükselişini 8. haftadır sürdürüyor altın. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre ING Group emtia stratejisti Mantley bir not paylaşmış ve o notta diyor ki jeopolitik belirsizlikler, devam eden savaşlar ve ABD'deki seçimler altını desteklemeye devam edecek. Altın istikrarsızlık dönemlerinde enflasyona ve jeopolitik gerilimlere karşı yatırımcının kendini koruması açısından daha cazip olma eğilimindedir. Evet, altında benim öngörümde hani çok sert yükselişler olmasa da bu dünyada yani hem dolar endeksinin zayıflaması hem de konjonktürün jeopolitik gelişmelerin olumsuz seyretmesi neticesinde biraz yükselecek, yüksek kalacak diyebiliriz. Borsada küçükler büyüklerin cebini doldurdu. Bu laf piyasa uzmanı Iris Şibre'nin, şimdi okuyacağım açıklamasını. Borsa kısa bir soluklanmanın ardından yeniden yükselişe geçti. Geçen hafta %0.64 değerlendi. Endeks yeniden 9000'in üzerine çıktı. Bir ara 9174'ü gördü. 9155 seviyesinden kapattı haftayı. Piyasa uzmanı Iris Cibre'nin paylaştığı verilere göre Şubat'ta borsaya 896.000 yeni yatırımcı gelmiş ve 200-240 milyar lira civarında para girişi olmuş. Bu giriş esas itibariyle büyük yatırımcılardan gelmiş. Cibre şöyle bir değerlendirme yapıyor. 10 milyon TL üzeri portföylerin artışı 385 milyar lira olmuş. Çok fena para kazanmışlar. Küçükler ise ya portföylerini korumuş ya da zarar etmişler. Şubat rallisinde küçükler büyüklerin cebini doldurmuş diyebiliriz. Evet, zorunlu afet sigortası geliyor. Bakan Şimşek bu bir vergi artışı değil, bir tasarruf artışıdır dedi. Böyle bir uygulama olacak. Onunla ilgili tabii ayrıntı yok ama 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde uygulanması bekleniyor. Bankalara temettü sınırı gelmiş, %15 temettü. Yani karlarının en fazla %15'ini temettü olarak dağıtabilecekler. BDDK'nın 2023 temettüleri için böyle bir azami miktar uygulayacağına ilişkin haberler geldi. Maliye post cihazlarını incelemeye aldı. Ağır cezalar gelme ihtimali var. Durum şöyle, şimdi bu KDV değişikliği oldu. Bir satıcı aslında KDV'si yüksek bir ürün satıyor ama fişi KDV'si düşük bir üründen kesiyor. Dolayısıyla burada büyük bir KDV kaybı oluşuyor. Bunun için akıllı post cihazları gelecek diyor Bakan Şimşek. Haziran ayına kadar uygulamaya geçirilmiş olacak. Biliyorsunuz bu post cihazları tefecilik de yapıyorlar. Yani gidiyorsunuz bir şirketten nakit para alıyorsunuz ama o size bir şey satmış gibi gösteriyor ve o nakit olarak ödediğiniz parayı da yüksek faizlerle veriyor size. Dolayısıyla bu post işlerinde çok sıkıntı var. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı. Bu önemli. Dolayısıyla hani enflasyonla, Fed'in faiz artışıyla ilgili yeni değerlendirmeler geldi. Fed'in faiz indirimi beklentilerini biraz öne çekti bu. Piyasalar Haziran'da 25 bas puan indirimi fiyatladı bu gelişmeden sonra. Dolar endeksindeki kayıp da hızlandı ve 102.54 seviyesine geldi. Dolardaki bu düşüş biraz altını destekledi. Yine ABD Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi'nde konuştu. Faiz indirimleri ekonominin gidişatına bağlı soru cevap yaptı. O sorularda verdiği cevaplardan okuyorum. Ne zaman başlayacağını gelecek veriler belirleyecek demiş. Enflasyonda düşüşe daha fazla güvenmek istiyoruz. Biraz güvenimiz var ama daha fazlasını istiyoruz. Biraz daha fazla veri görmek istiyoruz. Ekonomik görünüm belirsiz. %2 enflasyona doğru ilerlemenin devam edeceğini garanti etmiyor henüz. Ekonominin ve iş gücü piyasasının güçlü seri dikkatli yaklaşmamızı gerektiriyor. Yıl içinde politika kısıtlamalarını geri çekmeye başlamak muhtemelen uygun olacak. İşte bu hani faiz indirim beklentisini güçlendiren lafları bu. Politika faizi bu döngüde muhtemelen şu anda zirvede, yani bundan daha fazla faiz artışı olmayacak demeye getiriyor. Avrupa Merkez Bankası faizini değiştirmedi. Mevduat faiz oranını 4, marjinal faiz oranını %4.75 olarak tuttu. Euro bölgesinde ekonomi büyüme göstermedi. Bununla ilgili veriler açıklandı. Dünya gıda fiyatları 7 aydır düşüyor ve tabii ki Türkiye'de de artıyor garip bir şekilde. Garip de demeyelim çünkü neyin sonucu olduğunu biliyoruz. Ve bunu Birleşmiş Milletler FAO, yani Gıda ve Tarım Örgütü açıklıyor bu rakamları. Endeks 118.2 seviyesinden Şubat ayında 117.3'e düşmüş. Şubat ayında gıda fiyatları endeksi böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş gözüküyor. Ama biliyorsunuz aynı dönemde Türkiye'de gıda fiyatları %71 arttı. Yani FAO'ya göre dünyada %10.5 artmışken Türkiye'de %71 arttı. Çin dev çip fonu hazırlıyor. Biliyorsunuz dünyada bir hem ticaret savaşları hem bir çip savaşı var diyebiliriz. Ve bu konuda yatırımlar önem kazanıyor. Bu alanda bir rekabetin geliştiğini görüyoruz. Çin, ABD tarafından çipte uygulanan kısıtlamalara karşı koymak için 27 milyar dolarlık bir fon hazırlığında imiş. Bunun yanında şirketlerden birkaç laf söyleyeyim. Sasa Polyester biliyorsunuz borsanın flaş şirketlerinden birisi, yönetim kurulu pay geri alımı için karar almış. Alımın şirket kaynaklarından yapılanacağı söyleniyor. Azami 2 milyar TL olacağı da açıklanmış. Avrupa Birliği Apple ile Epic Games anlaşmazlığını incelemeye alıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Breton konuşmuş. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapıyor ve diyor ki geçit denetçisi konumundaki şirketlerin, burada Apple'ı kastediyor, geliştiricileri susturma tehdidinde bulunamayacağını söylüyor. Breton, ilgili Avrupa Birliği birimlerinin Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesabını feshetmesinin öncelikli olarak incelenmesi talimatını verdiğini söylüyor. Bu önemli bir gelişme. Buradan da Apple'a büyük bir ceza çıkabilir. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.